Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Canlı olarak sunduğumuz bir Çınaraltı programında karşınızdayız. Bir haftalık bir aradan sonra hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Geçenlerde sevgili dinleyiciler, İstanbul'un Şişli semtinde şöyle önemli lüks bir mağazanın efendim vitrininde enteresan bir şey gördüm. Böyle orta boy bir oyuncak vapur manzarasında vitrinde duruyor. Ama böyle bir Sevr porseleni vazo gibi kurumlu. Üstüne sarı yaldız vurulmuş. İki yanına çiçek ve yapraklar sarkıyor. Gerçekten bir vazoya benziyor. Halbuki biraz dikkatli bakarsanız görürdünüz. O vazo değil, sadece bir eski zaman ütüsüydü. Evet, böyle lüks mağazalarda, önemli mağazalarda, vitrinlerde teşhir edilen bu antika araç bugünlerde daha başka ne gibi işlerde kullanabilir? Artık ona bakmak lazım. Ama daha yararlı, daha dekoratif efendim buluşlar, daha değişik görevler bulunabilir, yakıştırılabilir. Hakikaten antika eşyalar şimdi artık fonksiyonlarını kaybetmiş, ancak birer teşhir vasıtası, ancak birer süs, ancak birer biblo görevi görüyor. Fakat işte yüzyılımızın sonlarına doğru artık büyük annelerimizden kalma elbise ütülerinin yeri çiçek vazosu. Artık onlar birer çiçek vazosu fonksiyonu görüyor. Nereden, nereye, ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Ütünün geçmişini araştırdığımız zaman onu oldukça karışık ve değişik biçimlerde buluyoruz. Fanuslu, zarif eski masa lambaları vardı. Onların alt kısımlarına ya da nargile sürahilerine böyle abajurlu ampuller takılıp salonlar süslendiği bir zamanda ağırlığı 3-5 kiloyu bulan bu dökme demir elbise ütüleri yaldızlanıp çiçek vazoları gibi neden kullanılmasın? Artık her şey başka fonksiyonda işe yarıyor. Ütünün yeri de böyle çiçek vazosu. Ütünün biçimi kadar sevgili dinleyiciler, ütüleme şekillerinin de eski zamanlarda çok değişik olduğuna şüphe yok. Kimi ütüler tepesine bir saç boru konulup odun kömürüyle kızdırılırdı. Kimilerinin yanlarına açılmış delikler bu görevi yapardı. Kutu biçiminde ütüler de vardı. Kapağı açılır, içine önceden kızdırılmış bir demir parçası yerleştirilirdi. Bazı ütüler ise düz ve kalın bir demir parçasından ibaretti sevgili dinleyiciler. Onu ateşe tutardınız. Yeterince ısıttıktan sonra buruşuklukları açmak için kumaşın üzerinde gezdirdiniz. Gaz yağıyla, ispirtoyla kızdırılan ütüler de vardı. Bir başka ütü çeşidi tığ işlerini, dantelleri düzeltmekte kullanılırdı. Bu küçük, içi boş bir boruydu sevgili dinleyiciler. Yaprak sigarası biçimindeydi. Bir yere takılı dururdu. İçerisine kızgın demir sokulurdu. Yeterince ısındığı zaman ütülenecek olan şey onun üstünde sıkı sıkı çekilerek gezdirilirdi. İçine mangal kömürü konulup kızdırılan efendim ve bu kömürlere de böyle marsık karıştığı zaman evi dumana boğarak göz gözü görmez hale getiren kutu biçimindeki ütülerin memleketimizdeki örnekleri uzun zaman kullanıldı sevgili dinleyiciler. Terziler bu tip ütülerin 7 kiloya kadar varan ağırlıkta en büyüklerini kullanırlardı. Geniş kaypak masalar üstünde gerçekten böyle bir lokomotif gezdirir gibi yoğun bir çaba, yoğun bir gayret harcarlardı. Evet, ütü deyip geçmeyin. Çeşit çeşit ütüler vardı sevgili dinleyiciler. Ta orta çağa kadar gidiyor ütünün tarihi. Orta çağda böyle dökme demirden ütüler vardı. Şöyle yassı altı kızdırılıyor. Üzerinde tutma yeri var. Genellikle çamaşırcılar bunu kullanırlardı. 18. yüzyılda arkadan açılıp içine kızdırılmış demirler konan ütüler revaçtaydı sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz yüzyılda Avrupa'da üstü perdahlanmış dökme demir ütüleri çok meşhurdu. Yine 100 yıl önce ispirto ile kızdırılan ütüler vardı Amerika'da. Bunlar çok meşhurdu. Ütü aynı bizim bildiğimiz şekilde hemen hemen. Arkasında bir hazne var. Ütüden böyle bir ütüye böyle bir boruyla bağlı yuvarlak bir hazne. İçine ispirto konuyor. Arkadan düğmesi var. Basıp ispirto havalandırılıyor ve ütü bundan çalışıyor. Yine yüzyılımızın başına gelindiğinde artık ütüler biraz daha süslü hale gelmişti. Sapı tahta, üstü porselen ütüler. Artık ilk elektrikli ütüler bu şekilde yapılmıştı. Günümüzde artık ışıklı, göstergeli, efendim termostatlı, buhar püskürten çok modern, çok zarif, çok süslü elektrik ütüleri var. Ütü muazzam bir seyir göstermiş, muazzam bir tarihi gelişmesi var. Ama insanlığın hemen her devrinde oldukça kullanılan, insanın hayatının bir parçası olan bir aletti ütü. Hele şıklığına çok özen gösterenlerin, ütüsüz elbise giymemeye dikkat edenlerin hakikaten ütüsüz yaşamaları söz konusu bile değildi. Ayakkabı boyası bir, ütü iki. Ütü hakikaten şıklığın vazgeçilmez bir unsuru. İşte ülkemizde de çok kimse hatırlar yakın zamana kadar bu kömür ütüleri. Bir de elbise ütüleri vardı. Böyle büyük evlerde ve şıklığına düşkün insanların yaşadığı evlerde her iki ütü de olurdu. Bir terzi ütüsü, biraz evvel dediğimiz gibi o daha ziyade elbiseler için kullanılırdı. Bir de normal kömürlü ütü, o diğer kumaşlar, efendim dantel örtüler, kadın elbiseleri, çocuk elbiseleri için kullanılırdı. Yani kullanıldıkları yerde az çok farklıydı ütülerin.
Kışın ayırdı feli.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programındaki beraberliğimiz devam ediyor. Ütüden açtık mevzuyu, ütüden devam edelim. Evet ütü, böyle kumaşın düz kalmasına, biçimli kalmasına ve belki de ömrünün uzamasına yardım ettiği için olacak ki her zaman çok gözde bir efendim araç olarak, alet olarak hayatımızda yerini korumuş ve giderek daha ileri, daha kolay, daha değişik türleriyle hakikaten hayatımızdaki yerini korumaya devam ediyor. Şimdi tabii yeni yeni ütüler çıktı. Hemen her kızın çeyizinde var. Her evde var. Evde birkaç tane var. Bekarlarda var. Öyle kolay erişebilecek bir ev aleti ütü. Ama oldukça da önemli. Vaktiyle her evde ütü bulunmazdı. Dediğim gibi şıklığına çok düşkün olanlarda, biraz da şöyle hali vakti yerinde olanlarda ütü bulunurdu. Ve ütü bayağı merasimli bir işti. Bu eski zaman ütüleri sevgili dinleyiciler, şimdi tarihe karışmış olan eski zaman ütüleri, Avrupa'da bunun piyasası var, borsası var. Bunu unutmamak lazım. Son aylarda Londra mezatlarında mesela satışa çıkarılan dökme demir eski bir ütü 10 ile 40 sterlin arasında gelir getirmiş. Az bir para değil. Yine kutu biçiminde tahta saplı 3 tane Fransız ütüsü 60 sterline satılmış. Böyle iki yanında delikler bulunan üstü bacalı odun kömüründen yapılan ütüler 40 sterline gitmiş. Yine eski zaman ütülerinden efendim yapılma koleksiyonları 37-75 sterlin arasında paha biçildiği düşünülürse hakikaten İngiltere'de bu eski ütülerin bir borsasının, bir piyasasının olduğunu görmek mümkün. Biz böyle eskilere, ihtiyarlarımıza hürmet ederiz de nedense eski eşyalara aynı hürmeti göster, aynı bağlılığı göstermeyi sevgili dinleyiciler. Halbuki insanla eşya arasında enteresan bir bağlantı var. Metafizik bir bağlantı var. Yani eşya deyip geçmeyin. Onu uzun müddet veya kısa müddet kullanıyorsunuz. İnsanın hayatının bir parçası oluyor. Hele yapılışı sanatlıysa insan ruhunun, insan istidadının bir aksetmesi söz konusu. Hal böyle olunca eşya öyle kullanıldığı zaman kaldırılıp atabilecek bir şey değil. Hele zamanımız gibi bir anda bilim ve tekniğin geliştiği, eşyaların bir anda demode olduğu, tekniğin geliştiği, yeni yeni eşyaların çıktığı zamanda kısa bir insan hayatında bile pek çok antika bulunması mümkün. İşte bunlardan bir tanesi ütü. Kömür ütüsü vaktiyle en lüks aletken, şimdi kömür ütüsü dediğiniz zaman herkes güler geçer. Bir envai türlü ütüler çıktı çünkü. Ama şimdi günümüzde tek tük artık bu eski eşyaları kıyıdan köşeden bulup, anneannelerin tavan aralarından, babaannelerin sandıklarından bulup salonlarda dekorasyon aleti olarak kullandığını görüyoruz. Programımızın başında da söylemiştim. Bu bakımdan bir kıymeti oluyor. Fakat eskiden özellikle küçük yerlerde sevgili dinleyiciler, böyle eski aileler, fertlerinin hepsi öldüğü zaman çok hazin manzara ile karşılaşırdınız. Eski bir ev düşünün. Çok eskiden kalma eşyalar. Ailenin son ferdi de ölmüş ki bu genellikle yaşlı bir hanım olurdu. Son ferdi de öldükten sonra uzak yerlerde yaşayan varisler gelirler, ölüyü kaldırırlar. Ev eşyasını mezata çıkartırlar. Çünkü götürüp kullanacakları eşyalar değildir onlar. Eski eşyalardır. Değmez. Eşyalar çarşıda, çarşı caminin önünde bir yaygıya serilir. Orada haraç mezat satılır. Ev kapatılır veya satılır. Bir müddet sonra yangına veya zaten tabii afetlere terk edilir. Veya kıymetli bir yerse, para eden bir yerse satılır. Yerine bir beton bina kondurulur. O güzelim eşyalar darmadağın olur. Halbuki onlar bir evi teşkil eden eşyalardır. Lambasıyla, konsoluyla, aynasıyla ve bunun hiç vazgeçilmez bir unsuru da ütüydü sevgili dinleyiciler. Böyle mezatlarda ben çok bulundum. Çok şey hoşuma giden şeyler olurdu. Kimisine param yeterdi, kimisine param yetmezdi. Ama bu mezatlardan satın aldığım çok şeyler oldu. Bunların bir kısmı kırıldı, bir kısmı kayboldu. Ağlayanın malı gülene hayretmez derler. Onlardan bir fayda görmedik. İşte bizim kendi dedelerimizden kalma, kıyıya köşeye atılmış, pek de kıymeti bilinmemiş eşyaları sonradan işte bu moda sebebiyle aldık, kurtarmaya çalıştık. Hiç değilse onlar eskiden bu zamana aksettiren, tarihle günümüz arasında köprü kuran, bize dedelerimizi hatırlatan birer eşya olarak şimdi muhafazamız altında. Geçenlerde ev aletleri satan büyük bir gross markete gittim. Pek öyle ev sanatlarına, ev eşyalarına falan ben meraklı değilim. Tamirattan falan anlamam ama hakikaten çok ilginç şeyler var. İnsan içine girdi mi çıkmak istemiyor. O kadar o sevimsiz şeyleri o kadar ilgi çekici hale getirmişler ki siz bile önünden ayrılamıyorsunuz. Efendim şezlongdan tutun da çekiç, çivi, envai türlü elektrik malzemesine kadar her şey var. Hatta küçük ustalık marifetleriyle evi süsleyebileceğiniz, evi tezin edebileceğiniz, ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz şeyler var. Tahtalar var, çekişler var, her neyse. Abi baktım bir köşede kömür ütüleri. Önce acaba eski mi toplamışlar dedim. Sonra baktım ki yok değil. Hepsi yeni imal edilmiş. 3 boy, büyük terzi ütüsü, normal ev ütüsü, bir de küçük ütü. Hassas kumaşlar için kullanılan küçük ütüler. 3 boy yapmışlar. Bir kısmını bu ütülerin normal rengi olan metal rengindeki o kullandıkça kızarır böyle kestane rengi bir hal alırdı. Bir kısmını ise tabi döküm olduğu için sarıya boyamışlar. Bayağı pirinç şeysi vermişler, şekli vermişler. Tabi daha dekoratif. Baktım bayağı müşterisi de var. Bunları tabi alıp salonların köşelerine koyuyorlar. İşte bu ütü, eski gramofonlar, eski lambalar, karpuzlu lambalar, eski örtüler, kanaviçeler, eski tablolar, hat eserleri salonlarda. Özellikle bir zaman şark köşesi modası vardı. Şimdi şark köşesi modası olmasa bile küçük aksesuarlarla salonlara, misafir odalarına hava vermeye çalışıyorlar ya, modern dekorasyonda bile böyle. Baktım bayağı müşterisi var bu döküm kömür ütülerinin. Dedim kömür ütüleri. Bir zaman içinize doldurdular odunları, sırtınızı yaktılar. Siz de hıncınızı kumaşlardan, elbiselerden aldınız. Şimdi içinizde kömür koyan yok. Üstelik size aldılar, salonların en mutena köşelerine koydular. O kadar sıkıntı çektikten sonra böyle rahat bir emeklilik geçirmek sizin hakkınızdır diye düşündüm. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altında beraberliğimiz devam ediyor. Ütüden konuşmayı sürdürüyoruz. Ütüyle ilgili çok şey söylenir ama yani artık bakalım dilimizin ucunda ne gelirse. Bir kere ütünün aile sözlüğündeki yeri dikkatle birdir. Gördüğü iş bakımından hakikaten öyle ya, ne ayarı var ne buharı. Ne fişi yerinden çekerek onu kontrol altına alabilirsiniz. ve başka hangi işe bakıyor idiyseniz onu rahatça sürdürebilirdiniz. Küçük bir dikkatsizlik en sevilen elbiseyi yakar ya da istenilmeyen bir yerinde kocaman bir delik açılmasına sebep olabilirdi. Evet, kumaş vardı, ütü tutmazdı. Ama ütü hazırken kıvılcımlı külleri üzerine bir cezve oturtulur. Bir fincan kahve pişirme fırsatını evin yaşlı tiryakileri asla kaçırmazlardı. Evet, bir de başka türlü ütüleme vardı sevgili dinleyiciler. Delikanlılar pantolonlarını geceleri yataklarının altına koyarlar, üzerlerinde uyurlardı. Bir zamanlar bu alışkanlığa ütüleme derlerdi. Bunu yapmadığı günlerde pantolonum soba borusuna döndü derlerdi. Hele bekar delikanlılar ne yapsınlar, ne ütüleri vardır ne ütüleyecek adamları. İster istemez pantolonlarını böyle yataklarının altına sererler. Biraz daha şıklığına düşkün olanlar çaresiz ütü yaparlar. Fakat ütüyü her pantolon üzerinde gezdirişte içli içli böyle ah çekerlerdi sevgili dinciler. Neden mi? Ah şöyle güzel bir hanım gelse de şu kumaşları, şu pantolonları ütülese. Artık evlendikten sonra o imkana kavuşur ama evlenmeden ütüye devam. Herkes artık bu kaderine razı olacak. Evet, ütü tahtaları, ütü masaları, ütü bezleri, ütülü ütüsüz, ütü görmemiş, ütücü, böyle çeşit çeşit isimler ve tabirler var hayatımızda. Hakikaten, hatta bir de deyim var ütüyle alakalı, kafa ütülemek. Demek ki ütü hayatımıza öylesine girmiş ki sevgili dinleyiciler, böyle ev eşyalarından pek çoğu onunla ilgili. Ütü tahtaları iki türlü. Bu şimdi ortadan katlanıp açılanlar yeni çıktı. Eskiden tabii böyle ütü tahtası nerede? Millet yerlerde ütülüyor veya masaların üzerinde ütülüyor. Bir de elbise kolları için genellikle kullanılan şöyle küçük ütü tahtaları var. Onlar terzilerde olur fakat biraz da böyle süsüne düşkün evlerde de bulunurdu. Çünkü kolu ütülemek için ona ihtiyaç vardı. Bazen de ütüleyen dikkat etmez. Efendim o pantolonun ön ütü yerlerini çiftlerdi. Çünkü daha önce pantolon ütülendi. Bu ütülendiği zaman da aynı yere denk getirmek lazım. Aynı yere denk getirirseniz ne ala? Eğer aynı yere denk getiremezseniz bu sefer pantolonun önünde iki tane ütü çizgisi olur. Pantolon ütüsüz olsa bu kadar insana batmaz. Çift ütü izi hakikaten biraz böyle kıyafetine düşkün olanları çileden çıkartmaya yeterdi sevgili dinleyiciler. Bu ütüleyenin acemiliği kadar biraz da işi baştan sağma yapmasından kaynaklanırdı. Ütü yapmak onun için hanımların da erkeklerin de oldukça yüksündükleri, yaka siktikleri bir işti. Hatta hanımlar her işi yapmaya razıyız, ne olursa olsun fakat ütü yapmak olmasın derlerdi. Hatta bazı hanımlar da ütü gününü bayağı böyle bir hastalık gibi, bayağı bir sıkıntı gibi telakki ederlerdi. Temizlik yemek o kadar değil, ütü günü kadınlar için bayağı böyle bir çileydi. Tabii eski ütüler böyle buharlı olmadığı için muhakkak hafif nemli bir ütü bezi bulundurmanız lazımdı. Ütülediğiniz kumaşın her ne cins olursa olsun üzerine sermeniz lazımdı. Aksi takdirde çok istenmeyen manzaralarla karşılaşabilirdiniz. Kumaş sararabilirdi, parlardı, yanabilirdi veya istediğiniz randımanı alamazdınız. Şimdi o ütü bezleri de genellikle mermer şahiden olurdu. Mermer şahi malum bu tülbentlik kumaşın biraz daha kalınıdır, pamuklu, beyaz. Onu şöyle hamam tasında güzelce ıslatır, iyice bir sıkarlar. Ondan sonra kumaşın üzerine örterler ki ne olur ne olmaz. Bazen ihmal edip de bunu sürmediğiniz zaman artık ondan sonra başınıza gelmeyen kalmazdı. Hele bir de o ütülediğiniz şey başkasınınsa bir de onun artık zılgıtlarını dinlemek zorunda kalırdınız. Onun için ev hanımları bu ütü bezine çok ihtimam ederlerdi. Ütü bezi varsa korkma, ütü bezi yoksa sen bilirsin. Ütü ütü olmayanlar ne yapardı? Ütü olmayanlar dediğim gibi yatağın altına sererlerdi. Zaten eski kıyafetlerde sevgili dinleyiciler fazla ütü isteyen bir şey yoktu. Kumaşlar tiril tiril olurdu, elde yıkanırdı. Yıkamaya dikkat ederlerdi, fazla buruşturmazlardı. Yıkadıktan sonra fazla sıkmazlardı. Ondan sonra böyle şöyle bir iki çarparlardı, silkelerlerdi. O dümdüz olurdu. Eskiden böyle şimdiki gibi değil. Bahçeler var, geniş teraslar var. Oraya asarlardı kumaşı, elbiseyi. Fazla buruşmaz, zaten ütü istemezdi. Böyle elbiseydi, ceketti, takım elbiseydi zaten fazla yaygın değildi. Onun için ütü ihtiyacı hakikaten fazla olmazdı. Biraz hali vakti yerinde olup da ütüyle uğraşmak istemeyenler de ütülenecek elbiseleri ütücüye gönderirdi. Eskiden mahalle aralarında ütücüler vardı sevgili dinleyiciler. Kuru temizlemeciler daha sonra, önce ütücü ve kolacı vardı. Ütücü ve kolacılar zamanın ilerlemesine ayak uydurdular ve dükkanlarını kuru temizleyiciye çevirdiler. Çünkü ütü artık hemen her evde yayılmış, kola adeti ise kalkmıştı. Malum gömlek yakaları ve gömlek kolları kolalanırdı. Biz de ilk mektebe giderken önlük yakası takardık. Önlük yakaları patiskadan olurdu. Onun muhakkak kolalanması lazımdı. Kolalanmadığı zaman yumuşak, zevksiz dururdu. Kolalandığı zaman gayet şık dururdu. Biz de can atardık bu önlük yakalarının kolalanmasına. Şimdi onlar hepsi kuru temizlemeci oldu sevgili dinleyiciler. İşte böyle ütücüler vardı. Böylece ütücülük sanatı da ortadan kalktı. Yerini kuru temizlemecilik aldı. Evet, ve kafa ütüleme tabiri. Ütüyle ilgili eşyalar bir tarafa, kafa ütülemek tabiri de özellikle bizim gibi konuşmayı seven bir millette çok kullanılan bir tabir. Kafa ütülemek, yoğun laf kalabalığı ile insanın kafasını işlemez duruma sokan düşüncesizlerin ütü edebiyatına armağanı. Neyse, biz de şimdi amma kafa ütüledi dedirtmeden sözlerimizi burada bitirelim sevgili dinleyiciler. Çınaraltı programı bu hafta bu kadar. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Çınaraltı.